İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kocaeli TV, ABA TV, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV, Kapadokya TV ve Mardin Kanal 7'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programına hoş geldiniz. Bu akşam yayınımızda iman hakikatlerinden bahsedeceğiz inşallah. Evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Ahir zamandan bahsedeceğiz inşallah. Ve Ender Hocam da inşallah. Bu akşam
İnşallah.
yayınımızda da Kartal Hocam, Ender Hocam ve Oktar Hocam var. Oktar'cığım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
İnşallah.
İnşallah. Evet, yaratılış mücadelerinden bahsedeceğiz inşallah bu akşam programımızda. Bir sunumumuz var. Rakamlarla yaratılış mücadelerinden birkaç örnek var. Hem onu göstereyim hem de onun üzerinden hep beraber konuşuruz Allah'ın izniyle inşallah. 300 milyar. Uzayda orta büyüklükte bir galakside yaklaşık olarak 300 milyar yıldız bulunuyor. Şimdi 300 milyar rakamı çok büyük bir rakam ve yıldız deyince bizim aklımıza gelen mesela Güneş. Güneş orta büyüklükte bir yıldız aslında. Her bir galakside yıldız gibi, hatta yıldızdan daha çok daha büyük olan, değil mi? Novalar, süpernovalar şeklinde büyük olan 300 milyar tane yıldız bulunuyor. Çok muazzam büyüklükte olan bir sistem ve bir galakside bu kadar 300 milyar kadar ortalama yıldız bulunuyor. Yaklaşık olarak da 100 ila 300 milyar kadar da galaksi bulunduğu düşünülüyor. Yani büyüklüğü, evrenin genişliği ve büyüklüğü tam olarak anlayabilmek için çok geniş sınırlarda. Daha da detayına girdiğimizde mesela Güneş diyoruz. Bir tane yıldızlardan bir tanesi. Güneş zaten kendi başına bir sistem. Değil mi? 9 tane gezegeni olan, bir tane uydusu olan, çok muazzam genişlikte, büyüklükte olan bir sistem. Bunun gibi her bir yıldızın da aynı şekilde kendisine bağlı gezegenleri var, uyduları var, birden çok uyduları var. Güneş'te bir tane uydu var. Genişlik çok çok büyük maşallah. Ve aynı zamanda bunların hepsi uzay boşluğunda rastgele bir şekilde salınmış vaziyette değil, değil mi? Rakam çok büyük. Birbiriyle çok ilişkileri var. Her biri belli bir yörünge içerisinde. Her biri birbiriyle çekim kuvveti var. Her birinin birbirine karşı dengesi var. Ve o kadar büyüklükteki kütleler hiçbir şekilde o dengeyi bozmadan, değil mi? 300 milyar yıldız, bunların gezegenleri, 300 milyar kadar da galaksi, muazzam büyüklükte, hepsi bir denge içerisinde de yürümeye devam ediyor. Maşallah.
Hepsi kendi görevini çok iyi yapıyorlar değil mi inşallah?
Evet.
Vazifesi olan şeyler ve bunun da birazcık da temeline indiğimizde bu kadar büyük bir düzenin, büyük bir sistemin temelinde Big Bang var. Yani büyük patlama, evrenin ilk başlangıcı olan nokta var. Ve Big Bang'de bir patlamadan bahsediyoruz burada. Patlamadan sonrasında, bir patlamanın sonrasında böyle bir düzenin olması normalde mümkün değil, değil mi?
Evet.
Yani bir yerde bir rastgele bir olay olduğunda, bir patlama olduğunda sonucunda bu kadar düzenli mekanizmaların ortaya çıkması mümkün değil. Ama Allah'ın yaratmasıyla maşallah bu kadar güzel bir sistem ortaya çıkıyor. Güneş kendi görevini çok iyi yapıyor. Ay kendi görevini çok iyi yapıyor. Dünyadaki kendi dünyanın kendi sistemleri, kendi içerisindeki binlerce sistem, milyonlarca sistemi her biri kendi görevini çok iyi yerine getiriyor maşallah.
Dediğim gibi detaylar indikçe muazzam başka büyük dengeler var. Mesela Güneş'in dünyaya olan uzaklığı.
Evet.
Biraz daha yakın olsa yani yaşam için uygun ortam oluşmayacak.
Evet.
Kavurucu bir sıcaklık oluşacaktı. O zaman da yaşam için uygun ortam olmayacak. Biraz daha uzak olsa bu sefer de buzullar oluşmaya başlayacak. Ondan dolayı da aynı şekilde yaşam
evet.
oluşmayacaktı. Birbirlerine karşı birbirlerinin etrafında dönme hızları. Bunlar çok büyük cisimler ve
evet.
çok son derece yüksek hızda dönme
evet.
süratleri var. Bunlar da çok çok önemli oluyor. Çünkü her biri birbirine karşı çekim kuvveti uyguluyor.
Evet.
Ama hepsi dediğim gibi yani herhangi bir şey tesadüfen olabileceği gibi bir durum söz konusu değil.
Tabii.
Yani bilinçli bir müdahale var.
Evet.
Allah'ın yarattığı çok belli.
Maşallah.
Ve yani en ufağından en büyüğüne kadar hepsi içerisinde bir denge söz konusu.
Evet.
Ve ya bu herhangi bir şekilde hesaplanacak olan bir şey değil. Hala daha bir araştırma yapıldığında, bilimsel bir gelişme olduğunda ortaya çıkan gerçek daha da hayranlık uyandırıcı oluyor maşallah.
Evet maşallah. Bir de bu cisimlerin her biri uzay dediğimiz yerde boşlukta duruyorlar. Hani aslında çok büyük bir mucize. Yani ortaya bir şey çıkıyor, bir sistem çıkıyor ve Allah'a inanmayan insanların iddia ettiği gibi böyle bir şey olması mümkün değil. Yani orada orada mesela kendi kendine haşa oluştular diyelim ki. Kendi kendine bu mucize, bu mükemmel sistemler devam ediyorlar. Böyle bir şey olması mümkün değil. Yani koskocaman milyonlarca ton ağırlığındaki cisimlerin hepsi birbirine uyum içerisinde hareket etmeleri, değil mi? Evet. Hepsinin birbirinin yörüngeleri olması, görevlerini yapması. Kimi mesela uzaydaki mesela dünyayı koruyan Van Allen kuşakları var. Onların dünyayı koruması. Bunların hepsi tamamen Allah'ın yaratmasının sonucu. Yani inanmayan insanların dediği gibi ya da materyalist bir bakış açısına sahip olan insanların dediği gibi işte her zaman vardı. Zaten her zaman da var olacak gibi bakış açısı zaten burada anlamak mümkün değil.
Evet, maşallah. Mesela buyurun doktor.
Estağfurullah. Hakikaten çok hayret verici. Mesela Big Bang'i düşününce Big Bang yoktan varoluş ve küçük bir noktadan başlıyor. Yani ilk önce bir nokta olarak var. E o zaman şu anlama geliyor. Yani uzay önce bu kadardı. Sonra bu kadar oldu. Değil mi evren? Sonra bu kadar oldu. Şimdi 15 milyar ışık yılı büyüklüğünde bir evrendeyiz yani inşallah. Bu hakikaten çok üstün bir yaratılış. Yani göklerin yaratılışı insanın düşünmesi gereken böyle evet. Üzerinde. Çünkü Necati Hocam da söyledi başta böyle. Çok hassas dengeler var. Bu Allah'ın sonsuz gücünü gösteriyor. O başlangıçtaki çekim kuvvetlerinin arasındaki denge. Biraz fazla, biraz eksik ama biraz derken böyle milimetrik değil. İşte 10 üzeri eksi 18'de bir fazlalık olsa mesela kuvvetlerde olmuyor. Yani atom yapısı olmuyor, madde olmuyor, zaman olmuyor, mekan olmuyor, insan da olmuyor. Ya da işte madde var, antimadde var, proton var, antiproton var. Proton antiprotondan fazla olması gerekiyor. Mutlaka öyle oluyor. Aksi takdirde olmuyor. Ya da elektronun antielektrondan fazla olması gerekiyor, pozitrondan. Yani bu bize o hassas dengenin olması zaten sonsuz bir gücün varlığını ispatlıyor. Yani insanlar tabii Big Bang keşfedildiğinde onu da Allah keşfettiriyor. Çünkü onun keşfedilmesi de bir mucize. Uzayda genişlemeyi görüyor. Allah göstertiyor ona inşallah. Işıkların kırmızıya doğru kaydığını Edwin Hubble 1929 yılında teleskopuyla ama ondan önce hesaplıyorlar zaten. Yani ondan önce biliniyor. Einstein ve Alexander Friedman döneminde ki Einstein o dönemde materyali şey uydurmak için bir çarpıtma yapıyor denklemlerinde. Kozmik bir sabit ekliyor. En büyük hatasıydı diyor. Yani hesaplarla da biliniyor aslında. Bunun bilinmesi de bir mucize. Böyle bir şeyin olması da bir mucize. Bir de delilin olması da bir mucize. Yani Allah bir delil yaratmış. İlk anından kalma, daha o en başlangıç anından, ki başlangıç anı derken tabii en sıfır noktası değil ama 300 bin yıl sonra deniyor böyle. Oradan kalma bir radyasyon var uzayın her tarafında eşit olarak. Fakat bunu bilim adamlarının öngörmesi Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık. Onlar da diyorlar ki yani 1940'lı yıllarda George Gamow diye biri çıkıyor. Böyle bir şey olması gerekir diyor. Hakikaten 1965 yılında onu keşfediyorlar. Uzayın her yerinde eşit böyle mikrodalga bir ısı yayan bir ışınım var. O özel bir teleskoplarla görülüyor bu da. Normal klasik teleskoplarla değil. Böyle ısı ışınımları, mikrodalgaları algılayan teleskoplarla. Bu da çok büyük bir mucize. Her yerine eşit dağılmış böyle. Fotoğraflar çektikleri zaman termal teleskoplarla hakikaten bütün uzayda boyanma görülüyor böyle her tarafından. Maşallah. Ya bunların hepsi aslında çok üzerinde düşünülmesi gerek. Yani hocamız diyor ya derin, yani hocamız derken Kur'an'dan tabii inşallah.
İnşallah.
Allah derin düşünmeyi emrediyor. O yoktan var olması ne demek? Yani insanın kavrayabileceği bir şey değil, değil mi? Sonsuz güç sahibi evet. Allah. Bütün o 300 milyar tane galaksi, 300 milyar galaksi, yani bizim güneşimiz küçük bir yıldız. Çok daha büyükleri var güneşin. Onun gibi 300 milyar tane yıldız var. Şimdi 200-300 milyar tane. Her birinden bu galaksilerin de 300 milyar tane var. Evet. Bu böyle çok çok acayip bir şey yani maşallah. Maşallah. Düşünüldüğü zaman. Sonsuz güç var Allah'ın yani. Sonsuz gücü var inşallah.
İnşallah.
Evet ve bu sonsuz güç her yerde tecelli ediyor. Galaksilerde olduğu gibi. Yeryüzündeki mesela başka bitkilerde olsun. Bütün canlılarda da tecelli ediyor. Mesela rakamlarla yaratışımıza devam edebiliriz. 300 milyar rakamından galaksilerle ilgili bahsettik. Mesela 500 bin rakamında da aynı topraktan 500 binden fazla bitki çeşidi yetişebiliyor.
Maşallah.
Mesela aynı toprak, herhangi bir toprak üzerinde farklılık yok. Toprağın mineralliği içerisinde çok az farklılık oluyor. Ama ortaya çıkan çeşitlilik 500 binden çok daha fazla. Ve bu 500 bin hepsi de birbirine apayrı. Değil mi? Farklı farklı kokuları olan, farklı farklı lezzetleri olan, farklı farklı yaprak türleri olan, farklı farklı özellikleri, şifaları olan bitkiler. Ve aynı topraktan çıkıyor. Çok büyük mucize değil mi maşallah?
Maşallah. Yani temeli aynı. Şimdi Benim birincisi toprak dediğimiz şeye baktığımda, düşündüğümüzde toprak ya, karı bir toprak yani, değil mi? Yani hiçbir insan tenezzül bile etmez üzerinden geçerken, bu nedir, ne değildir, içine ne vardır, ne yoktur hiç düşünmez. Ama Allah'ın maşallah kudreti, oraya bir tohum atıldığında o tohumun içindeki bilgi neyse ona göre bir şey çıkıyor.
Evet.
Diyelim ki mesela erik ağacı çıkıyor. Şimdi erik ağacının normal topraktan kara kuru bir şey yani, elinizde böyle yaptığınızda yeri toz gibi serpiliyor. Fakat sonrasında o bir fidan olarak çıkıyor, büyüyor. Ağaç dediğimiz şey de bir tahta parçası. Yani dallar olan bir tahta parçası gibi düşünebiliriz. Sonra ondan da içi su dolu olan, dışında ambalajı olan, içinde bir sürü vitamin olan, mineral olan, insanın ihtiyacına uygun olan meyveler çıkıyor. Erik bunlardan sadece bir tanesi. Karpuz çıkıyor, değil mi? Topraktan. Toprakta hiç su yok ama karpuzun içi su dolu. Maşallah. Yine aynı topraktan çıkıyor. Farklı farklı meyveler oluyor. Hepsinin tadı farklı dediğin gibi. Şekli farklı, ambalajı farklı. Kimisi mesela portakal dilim dilim mesela sunuluyor. Çok büyük mucize maşallah. Değil mi? İnsanın tam
Evet.
böyle hoşuna gidecek şekilde.
İnşallah.
Bir de
Maşallah.
sadece insana değil, bütün canlılara oradan şifa oluyor.
İnşallah.
Bütün canlılar, bitkiler, böcekler hepsi oradan mesela çok büyük bir, yani karnını doyulacak şekilde Allah yaratıyor. İşte çiçek özlerinden arılar, değil mi? Böyle çiçek özlerini toplayıp bal oluşturuyor. Hepsi böyle yani aslında aynı toprağın üzerinden çıkan şeyler inşallah.
İnşallah.
Bitkilerde koku da çok dikkat çekici değil mi?
Evet.
Maşallah.
Şimdi mesela yaz mevsimindeyiz. İşte böyle sokağa çıktığımız zaman çok güzel çiçek kokuları etrafta oluyor. İşte ıhlamurun kokusu, hanımelinin kokusu, yeni biçilmiş bir çimin kokusu. İnsana çok hoşuna gidiyor. Böyle mis gibi değil mi? Maşallah diyorsun. Allah ne güzel yaratmış. Fakat detayına inildiğinde de çok büyük mucizeler olduğunu görüyoruz. Yani o bitkide o kokunun nasıl oluştuğunu bilmek, öğrenmek insanın bir sonraki koklayışında çok daha farklı, daha derin düşünmesine vesile oluyor. Şimdi her bitkinin farklı bir kokusu var. Peki nereden kaynaklanıyor bu koku? Her bitkide üzerinde uçucu yağlar adı verilen yağlar var. Ve hatta yağlar da bu bitkilerin adıyla anılıyor çoğu zaman. İşte gül yağı diyoruz, kekik yağı diyoruz. Bu yağlar bitkileri de kokunun oluşmasına vesile oluyorlar. Mesela genç bitkiler yaşlı bitkilerden daha fazla yağ üretiyorlar. Ama yaşlı bitkilerde daha reçineli ve daha koyu yağlara sahipler. 100'e yakın farklı kimyasal bileşiğin oluşumundan meydana geliyor kokular. Yani salgı hücreleri var. İşte bu salgı hücreleri farklı hassas miktarlarda kimyasal bileşiğini bir araya getirerek farklı kokular meydana getiriyorlar. Ya düşünün ki insan burnu 10 bine yakın kokuyu tanımlayabiliyor ama koku konusunun uzmanı olan bir kişiye bir parfümü koklatsanız en fazla içinde 50-100 çeşit kadar şeyin ayrımını yapabiliyor. Hiçbir zaman insandaki sistemin yanına yaklaşamıyor. Şimdi salgı hücreleri kokuyu yaymak için ince ve hassas tüyler kullanıyorlar. Bu hassas tüyler vasıtasıyla tüylerin ucundaki hücreler uçucu sıvılar salgılıyorlar. Ve bu sıvılar sayesinde koku havaya yayılıyor. Yani koku bu şekilde havaya yayılmamış olsa biz hiçbir şekilde bitkilerin kokusunu almazdık. Yani yapraklardaki bu düzen olmasa çiçekteki kokuyu alamazdık. Yani salgı bezleri adeta bir kimyager gibi çalışıyorlar. Yani bu kadar farklı bileşeni bir araya getirip her birinde farklı farklı kokular meydana getirmek, ki burada bahsettiğimiz işte cansız, şuursuz atomlardan bahsediyoruz.
Evet.
Yani insanlar, bunun eğitimini almış insanlar, teknolojiyi kullanarak, bilgilerini, belgelerini kullanarak, bunun altyapısını yaparak bu kokuların yanına dahi yanaşamıyorlar. Yani o kalitede bir koku üretemiyorlar. Ki üretilen kokuların her biri zaten doğal olan kokular taklit edilerek yapılmış. Hani en fazla iyi bir taklit diyebileceğimiz türden kokular. Hiçbir şekilde yanına yanaşamıyor doğadaki bitkilerdeki kokuların maşallah. Şimdi kokulardaki düzenlemenin insan sağlığı açısından da çok hayati bir önemi var aslında. Yani bitkilerden bahsettik. Mesela diyelim maydanozun kokusu. Şimdi maydanoza çok benzeyen baldıran var mesela, görünüş olarak çok benziyor. Ama zehirli. Yani insan koku algılaması olmasa o maydanoz diye yese zehirlenip ölebilir. Ama hepsinin farklı kokusu olması onu ayırt etmemizi sağlıyor. Ya bu şekilde bir düzenleme olmasa, insanın koku alma gücü olmasa sürekli elinde işte kimya kitaplarıyla dolaşıp hangi şeyin zehirli, hangisinin zehirli olmadığını bilmesi, öğrenmesi, ona göre hareket etmesi gerekir ki bu durumda da yaşam çok zorlaşır.
Evet.
Ya aynı şekilde doğada tabii çok güzel kokular olduğu gibi sadece bitkilerde değil, meyvelerde, sebzelerde kokular olduğu gibi hoş olmayan kokular da Allah yaratmış. Değil mi? İnsan mesela kendi bedeninden bunları düşünebilir. Yani işte bir süre insan bir şey yemediğinde ağız kokusu oluşuyor. İşte bir gün duş almasa, yıkanmasa saçından, bedeninden her yeri, değil mi, kirleniyor. İşte uzunca bir süre hareket etse, koşsa terliyor. Bu tip durumlarda da rahatsız edici kokular meydana geliyor. Ama bunlar da hep bir hikmetle yaratılmış tabii. İnsanın tefekkür etmesi, dünyadaki acizliğinin farkında olması için Allah'ın yaratmış olduğu bir detay. Aynı şekilde mesela yiyecekler de çok hassas koku açısından. Şimdi bizim çok hoşumuza gidiyor yediğimiz şeyler, kokusu da burada bir önem arz ediyor. Yani yemeden önce kokusunu alıyoruz. Bir baharat kokusu aldığımızda orada güzel bir yemek piştiği hissine kapılıyoruz ve o iştahımızı açıyor. Güzel bir hissiyat oluyor. Ama o pişen yemeğin kokusu güzel olmasaydı, yani mesela işte etin kokusu benzin kokusuna benzeseydi çok iğrenç gelirdi bize. Yani çok aç dahi olsak asla yemek istemezdik. Ama böyle olmuyor. Allah'ın yaratmış olduğu nimetlerin her biri hem görüntüsüyle hem kokusuyla insanın her türlü algısına hitap edecek şekilde yaratılmış. Ve insan bunlardan faydalandığı zaman çok büyük zevk alıyor. Ve inşallah şükrediyor Allah'a.
İnşallah.
İnşallah. Konulara tabii böyle bakmak çok önemli. İman hakikatlerinin gerekliliği Allah Kur'an'da bildiriyor. Bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırız. Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır diyor Allah. Yani deliller. Bu bilimsel deliller inşallah. Ama kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için diyor Allah. Demek ki kesin bilgiyle iman etmek için Allah'ın yaratılışının delillerini görmek gerekiyor.
İnşallah.
Zariyat suresinde devamında da Allah şöyle buyuruyor inşallah. Ve kendi nefislerinizde de, yani insanın vücudunda da Allah'ın yaratılışının delilleri var. Yine de görmüyor musunuz diyor. Ya kesin bilgiyle iman için iman hakikatleri hakikaten son derece önemli. Çünkü biz ya baştan beri konuştuğumuz hepsi Allah'ın yaratmasındaki, yarattıklarındaki sonsuz aklını ve sanatını gösteriyor bize. Ya kokulardaki bu özellik Allah'ın sanatını gösteriyor değil mi? Evet. O güzel kokuların varlığı.
Evet, evet.
Hatta kötü kokuların varlığı da Allah'ın, yani o da yaratılışının delili. Çünkü kötüyle iyi değil mi? İnsan deseler ki mesela kokuyu tanımlar mısın, kokunun ne olduğunu? Yani şimdi gül kokusu diyoruz, gül kokusunu biliyor insan aklında. Nedir diye sorsa kimse anlatamaz. Kırmızı nedir? Onu anlatamaz kimse ama bilir yani. Kırmızı ne olduğunu bilir ama kırmızı nedir diye sorsan, değil mi? Bu işte algılar, o da çok muazzam bir yaratılış. Kavrayamıyor insan. İnsan ruh olarak kendisi var ama ruhun varlığını kavrayamıyor. Değil mi? Allah'ın bu yaratılışındaki, yani düşündüğü zaman böyle çok üstün sanatı var Allah'ın. Sonsuz sanatı
i̇nşallah.
Ve sonsuz gücü var inşallah.
Maşallah. Şimdi mesela kokular, insanın koku algılamasından bahsettik. Ve doğada insanların bunu örnek aldığından bahsettik. Mesela o kuvvetli bir algılama yapmak için işte elektronik burun oluşturmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki insan hassasiyetinde hiçbir zaman olmuyor. Yine burundaki sistem örnek alınarak mesela yangın dedektörü oluşturmuşlar. Böylelikle işte duman, ortamda duman olduğunda yangın dedektörü bunu algılıyor ve gerekli uyarıyı veriyor. Ya bununla ilgili bir filmim var, isterseniz ona bakalım.
insan yaşamak için yemek ve içmek zorundadır. Ancak tad alma duyumuz bunu bir zorunluluk değil zevk haline dönüştürür. Bu dönüşüm mucizevi bir sistemle gerçekleşir. Tad alma sistemi proteinleri, iyonları, kompleks molekülleri ve pek çok kimyasal bileşiği analiz eder. Vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddeleri yine tad alma duyusu sayesinde seçilir. Şimdi bu mükemmel sistemi daha yakından inceleyerek ne kadar önemli bir yaratılış delili olduğunu birlikte izleyelim. Besinlerimizin binlerce çeşidi vardır. Buna rağmen tad alma sistemi sayesinde farklı tatları kolaylıkla ayırt edebiliriz. Dildeki organizasyonda gizlidir. Yediğimiz veya içtiğimiz her besin pek çok değişik tat molekülünden oluşur. Ve dil denilen harika laboratuvar, kimyasal yapıları farklı olan sayısız molekülü şaşmaz bir doğrulukla tahlil eder. Böylesine becerikli olan dilimiz nasıl bir tasarıma sahiptir? Dilde çok sayıda sinir lifi bulunur ve bu tasarım onun her yönde rahatlıkla hareket edebilmesine olanak sağlar. Konuşurken, gıdaları çiğnerken ve yutarken dil önemli görevler üstlenir. Ağza alınan besinler tükürük bezlerinin salgılarıyla ıslatılır ve yumuşatılır. Daha sonra da yutağa doğru gidilir. İşte bu sırada dildeki tad alıcı hücreler faaliyet halindedir. Tad alıcı hücreler sadece dilde ve ağzın belirli bölgelerinde yer alırlar. Dildeki tat hücreleri, tat tomurcuğu adı verilen soğana benzer yapılar şeklinde bir araya toplanmışlardır. Tat tomurcukları da papilla olarak isimlendirilen yapıların içinde bulunurlar. Papillalar dile pürüzlü bir görünüm veren minik çıkıntılardır. Dilin üst yüzeyinde ve yanlarında yer alırlar. Tat tomurcuklarının sayısı 10.000 civarındadır. Bu sayılar, yaratılıştaki dengeyi göstermesi açısından oldukça anlamlıdır. Çünkü tat hücreleri ve tomurcuklarının sayıca normalin altında olması durumunda tad alma yeteneği azalmakta, hatta kaybolmaktadır. Normalin üstünde olması durumunda ise alışılmış tatların aşırı tatlı veya acı şeklinde algılanması söz konusu olmaktadır. Kısacası her hücre tam olması gereken sayıdadır. Diğer bir harikuladelik de hücrelerin tam olmaları gereken yerde bulunmalarıdır. Eğer bu yerler değişseydi, mesela tat hücreleri dilin üzerinde veya yanlarında değil de altında olsaydı, tad algısı büyük ölçüde kaybolurdu. Tat hücrelerindeki her detayın yerli yerinde olması, akıl ve sağduyu sahibi insanlara varlığının en temel gerçeğini bir kez daha hatırlatır. Allah her şeyi mükemmel bir düzen içinde ve kusursuz olarak yaratmıştır.
Evet maşallah son derece hassas ve kusursuz bir sistem. Yani hem koku hem tat hem görmek hem hissetmek bunların hepsi insana verilmiş çok büyük nimetler gerçekten. Maşallah.
Her şeyin bir amaç için yaratıldığını gösteriyor. Yani orada o alıcılar var mesela dilin üzerinde. Tat almak üzere yaratılmış çok açık bir şekilde. Tat diye bir algı yaratıyor Allah. Ama onu verecek, onun karşılığı olan yiyecekler de yaratılmış. Onlar da o tadı veriyorlar. Evet. Tam böyle birbirine uygun bir yaratılış var. Aynı şekilde koku için de geçerli. Yani koku alıcıları var. Kokuyu verecek olan, değil mi? Mesela işte çiçeklerden, meyvelerden, parfümlerden gönderilen koku, onların oluşturduğu koku, o da onun karşılığı oluyor inşallah.
Bir de bunu algılayan var tabii.
Algılayan var.
Yani koku molekülleri var, onu algılayan sistemler var ve bunu yorumlayarak bundan zevk alan ruh var.
Evet.
Evet.
Bunların hepsi Allah'ın yaratmasıyla inşallah olan sistemler maşallah.
Maşallah.
Nereye baksak aynı mesaj var yani her şeyde. O da değil mi yani bir amaç uğruna yaratıldığını gösteriyor. Yani tesadüfün hiçbir şekilde olmadığını. İşte bunların hepsi yani inşallah aynı zamanda Darwinizm de yerle bir ediyor. Yani bu böyle bir şeyin dünya etkisi altına almış olması o da Allah'ın yaratılışını, yaratmasının delili. Allah affetsin yaratılışını, Allah'ın yaratmasının delili. Bu kadar saçma sapan bir şey insanların inanması. Değil mi adam uzman oluyor bu konunun. Kitap yazıyor, Nobel ödülü alıyor ondan. Tat konusunda uzman oluyor mesela. Bir şey keşfediyor. Ondan da Nobel ödülü veriyorlar. Bu tesadüfen oldu diyor ondan sonra çıkıp. Kendi de inanmıyor söylediğine. Ama herkesin de hoşuna gidecek olduğunu düşündüğü. İşte o sayede kariyerine devam ediyor. Kendini tehlikeye atmıyor böyle. Bir şeyin içine giriyor. Halbuki hakkı savunması lazım yani. Çoğunluğa göre değil. Evet, değil mi? İnşallah çoğunluğu Allah imanını test etmek için yaratıyor insanların. Çoğunluğu iman etmeyeceğini zaten bildiriyor. Bu bakımdan hocamızın yaptıklarının değeri Allah razı olsun. Mesela şimdi biz Yeni Zelanda'ya gittik. Allah razı olsun her tarafa ulaşmış yani mesaj. Maşallah. Orada insanlar yıllardır hocamızın eserlerini takip ediyorlar. Darwinizme inanmayan ve o eserlerden tebliğ yapabilen çok sayıda insan var. Çok olgunlukla karşılıyorlar. Aynı zamanda o eserleri kullanarak insanlara tebliğ yapıyorlar orada. Kanallarında mesela televizyon kanalları var. Hocamızın eserleriyle yayın yapıyorlar.
Maşallah. Çok maşallah.
Filmlerini oynatıyorlar. İşte bizim konferansları çektiler. Ondan sonra basında haber oldu. Ve Yeni Zelanda yani 30 saat uçtuk. 30 yani 30 saat uçma süresi değil ama gelişte çarşamba akşamına çıktık. Cuma sabaha geldik. Normal 22 saat uçuş süresi. Dünyanın öbür ucu nereden nereye? Bir kere hocamızın hayatta gitmişliği yok. Biz de ilk defa gittik yani. Hocamızın öğrenciler olarak da biz de Yeni Zelanda'ya ilk defa gittik. Ama orayı kaplamış yani. Orada Darwinizm beli kırılmış yani Darwinizmin Allah'ın izniyle. İnşallah.
Ya bundan 10 sene önce oradaki insanlarla İrtibat kurmak mümkün değildi değil mi? Bir 20 sene önce internet denen teknolojinin olmadığı, işte telefonun bile daha böyle zor bir sistemle işlediği bir dönemde mümkün değildi mesela şöyle bir ortam. Ama hiç bu teknolojilerin olmadığı bir ortamda dahi hocamız o zaman niyet etmiş İslam ahlakının yeryüzüne yayılmasına vesile olabilmek, bu konuda elinden gelenin tümünü yapmak adına samimiyetle, gayretle başlamış ve bakıyoruz bu süreç içerisinde bu yolda ihtiyaç olan her türlü imkan da Allah'ın yaratmasıyla vuku bulmuş. Yani internet, işte uydu teknolojileri, televizyon sistemlerinin yaygınlaşması, radyonun aynı şekilde çok yaygınlaşması bu şekilde insanlara ulaşmak mümkün olmuş ve Allah'ın mesajının, tebliğinin, Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerinin, hakikatlerinin, iman hakikatlerinin insanlara kolaylıkla ulaşması mümkün olmuş. Aynı şekilde iman hakikatlerini bizim de öğrenmemiz, anlamamız kolaylaşmış durumda. Yani işte bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, bilimsel çalışmalar. Bunlar film haline getiriliyor, döküman haline getiriliyor. Ve bu herkes bunlardan faydalanabiliyor internet vesilesiyle. Normalde biz bu bilgilere ulaşamazdık. Çok zor bilgiler değil mi? Yani yıllarca süren araştırmalar yapılıyor bununla ilgili olarak.
Mümkün değil. Yani eskiden bilirler yani biraz bir önceki kuşak üniversitelerin kütüphanelerine gidip araştırma yapmak gerekirdi. Çok zor bir şeydir o. Yani üniversitenin kütüphanesine gideceksin. Oradaki kitap sayısı da sınırlı. Eser sayısı. Hepsine tek tek bakman gerekiyor. Değil mi öyle tarama yapmak için? Evet. Sonra fotokopisini çektireceksin bilmem ne. Şimdi bir basıyorsun internette milyon tanesi de çıkıyor milyon hesabıyla. Yüz milyonlarcası çıkıyor hatta böyle. Bütün bilgi önüne hazırlamış. İşte bu bunlar çok önemli yani ahir zamanın özellikleri. Allah dinini hakim kılacak bütün sebeplerini yaratmış. Ya biz onu Yeni Zelanda'da onu gördük zaten. Yani oradaki o Darwinizmin çöküyor olması, ondan sonra Mehdiyet'i anlattık. Tamam diyor insanlar yani hemen çok net makul yani çünkü dünyada bir değişim var. Artık insanların anlaması lazım yani bunu. Allah dinini hakim kılıyor yani böyle Yeni Zelanda neresi, Türkiye neresi? Ya da işte herhangi bir ülke, Afrika'nın ülkelerinde de aynı şey geçerli. Bir arkadaşlarımız anlatmışlar. Yani yıllar önce, 2000'in yılların başlarında konferansa gidiyorlar Endonezya'ya. Sadun'la cihat zannediyorum. Bir yerde diyor, böyle alıyorlar onları, adaya götürüyorlar. Yani Endonezya adalardan oluşan bir yer böyle. Adada sadece yerliler yaşıyor. Bir bakıyorlar, yerliler internetten hocamızın eserlerini takip ediyorlar. Yani çok büyük bir mucize hakikaten. Hocamız işte Mehdi'nin öncüsü olarak yani dünyada İslam'ın hakimiyeti çok net yani görünüyor artık yani böyle. Ve olaylar da çok hızlandı. Hem Allah Türkiye'deki olaylar hem dünyadaki olaylar.
Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Mealen söyleyeceğim. Rabbinin dininin yeryüzünde dalga dalga yayıldığını gördüğünde Rabbini hamde tesbih etsin.
İnsanların dalga dalga girdiğini
gördüğünde. İnşallah insanların. Evet, dine dalga dalga girdiğini gördüğünde Rabbini hamde tesbih et diyor inşallah, evet. Buyuruyor. Bizim burada okuturacağım senin anlattığın örneklerde inşallah dünyanın her bir yerinde değil mi? Biz zaten burada hocamızın öyle eseri de var. Dünyadan yankılar eseri de var. Dünyanın her bir köşesinden değil mi? Dinin nasıl yayıldığını görebiliyoruz inşallah. Senin de Kartal hocam dediğin gibi internetin vesilesiyle inşallah. Allah onu vesile kılıyor bize inşallah. Oradan binlerce kişiye, milyonlarca kişiye ulaşma imkanımız oluyor inşallah.
Bunlar tabii bize Peygamber Efendimiz'in değil mi, hadislerinde bildirdiği ahir zamana yönelik özellikler inşallah. Bu dönemde bu kadar teknolojinin gelişiminden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Değil mi? Böyle insanların dini tebliğ ettiklerinde çok uzak mekanlardan, oturdukları yerlerden hatta avuç içlerine bakarak değil mi? Şu anki teknolojilerle, iPad'lerle, iPhone'larla, cep telefonlarıyla buna zaten şey yapan, anlatan hadisleri hepsi inşallah. Ve bu dönemin özelliği o Peygamber Efendimiz'in ahir zaman olarak bildirdiği dönemin alametlerinin hepsinin teker teker vuku bulmuş olması.
Evet.
Değil mi? Sakın demin Oktay Hocam söyledi. Yani bu dönem çok özel bir dönem. Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği, Hazreti İsa'nın geldiği ve faaliyet yürüttükleri bir dönem. Bunları biz nasıl anlıyoruz? Defa en başta Peygamber Efendimiz'in hadislerinden anlıyoruz. Bu dönem çünkü tarif ediyor. Öncesinde nasıl bir dönem olacağını, Deccaliyeti anlatıyor. Deccaliyetin fitnesinin büyük olacağından bahsediyor. Ve Hazreti Mehdi'nin alametiyle, yani gelişiyle beraber ne gibi olayların gerçekleşeceğinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Onunla ilgili zaten videolarımız da var. Onları da birazdan göstereceğiz ama biz de biraz anlatalım. Değil mi? Mesela yani İran-Irak Savaşı'ndan tutun. Ondan sonra çıkacak olan kuyruklu yıldızların detaylı olarak tarif edilmesine, dünyada meydana gelecek olan teknolojik gelişmelerde. Bunların hepsinde Peygamber Efendimiz anlatımları bu son Hicri 1400 yani 1979-80 yılı itibariyle arka arkaya meydana geliyor. Yani şimdi çok heyecan verici, çok kutlu bir dönem. Ve hakikaten mesela Yeni Zelanda diyoruz, Endonezya diyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde samimi insanlar dine dönüşü var. Allah'ın Hadi ismi tecelli ediyor, hidayete yönlendiriyor inşallah insanları. Ne şekilde? İşte Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini oradan da anlıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz söylüyor. Ona Allah'ın nasip ettiğini söylüyor inşallah. Tabii ki yani hocamız da öncüsü olarak inşallah Mehdi'nin öncesindeki faaliyetleriyle ve biz de destekçi olarak inşallah. Biz de bu konuları anlatıyoruz ki insanlar bunu bilsin, öğrensin ve bilimsel olarak değil mi? Delilleriyle, örnekleriyle, hadislerle anlatıyoruz. Teknolojik bilgilerle anlatıyoruz hepsini inşallah ki insanlar akıllarını daha iyi otursun ve o şekilde faydalansınlar diye inşallah.
İnşallah. Allah Kur'an'da Rabbinin nimetini durmaksızın anlat şeklinde buyuruyor. Hocamız da Allah'ın bu emrine en güzel şekilde uyarak yıllardır Kur'an'ın delillerini, yaratılış gerçeklerini, evrim teorisinin geçersizliğini, Mehdiyeti ısrarla ve yoğun şekilde daha da sürekli hızlanarak, güçlenerek anlatıyor. Değil mi? Eserleriyle, kendi konuşmalarıyla, internet siteleriyle her yolu kullanarak bunu yapıyor maşallah ve çok da etkili oluyor. Bunun etkilerini işte hocam siz konferanslara gittiğinizde daha iyi mutlaka orada gözlemliyorsunuz. Oradaki insanların bu bilgilere ne kadar aslında ihtiyaç olduklarını, yani bugüne kadar kaynak aradıklarında Kur'an'ı daha iyi öğrenmek adına kaynak aradıklarında çok fazla kaynak bulamadıklarını ama hocamızın eserlerinin 80 neredeyse 80 dile çevrilmesiyle beraber insanların kendi dillerinde okuyabilecekleri kaynaklara ulaştığını görüyoruz.
Evet.
Yani hocamız sadece belli başlı çok kullanılan dillere de çevirtebildi kitaplarını ama yani tüm imkanları kullanarak bizim hiç adını dahi duymadığımız dillere çevirmiş durumda kitaplar. Evet. Yani evet. Afrika'nın bir yöresinde hiç daha önce bilmediğimiz bir ülkede kullanılan bir dile dahi çevirmiş durumda. Evet. Ki o insanlara da ulaşmış olsun tebliğ. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu anlatma görevinin yerine gelmiş olması bakımından tüm imkanların seferber edildiğini görüyoruz. Samimi bir Müslümanın yapması gereken de budur. Aktif olmaktır. Evet. Allah'ın kendisine nasip ettiği imkanları sonuna kadar kullanmaktır. Allah rızasının en çoğunu hedeflemektir. Yani pasif kalmak değildir. Yani içinde bulunduğumuz dönemde çünkü pasif durumda olan bir kesimin olduğunu da görüyoruz. Bunca alameti görmesine rağmen, bu kutlu çağda yaşadığımızı fark etmesine rağmen yapılacak olan faaliyetlere katılmamak, hatta bu faaliyetleri engellemek yolunda hareket eden değil mi, insanlar var. Aynı zamanda münafıklar var. Yine Mehdi cemaatinden çıkacağı bildirilen münafıklar da bu faaliyetlerin içerisinde oluyorlar.
Senin dediklerine paralel olarak söylüyorum. 22 Nisan 2000 tarihli New Scientist dergisi Burning Darwin başlıklı bir makalesinde şöyle yazıyor. Harun Yahya uluslararası bir kahraman, kitapları İslam dünyasının her yanına yayılmış durumda diyor.
Maşallah. 2000 yılında.
2000 yılında evet. Bunu söylüyor.
Yok yani her o kadar İslam dünyası değil. Yani bakın hangi ülkeye gitsek böyle yani maşallah. Bu yani çok net bir şey. Hocamızın kitaplarının dışında yani Müslümanların böyle küfre karşı delil olarak kullanacakları o anlamda eser pek yok. Yani onu kullandıkları zaman çünkü karşı konulamaz böyle reddedilemez delillerle çıkıyor hocamız hakikaten. Çok net delillerle. Yani sadece iman hakikatleri olarak değil yani Darwinizme karşı böyle değil mi? Ayrı zaman içinde inşallah hadisleri anlatıyor hocamız. Olayları gösteriyor. Kimse bunun aksini ispat edecek yani aksini bir şey söyleyecek bir durumu kalmıyor ondan sonra. O konularda da anlatıyoruz mesela konferanslarda. Önce cılız bir iki itiraz oluyor sonra tam ikna oluyor herkes. Yani öyle i̇nşallah. Bir karşı koyacakları bir durumları yok inşallah. İnşallah. Aynı şekilde Darwinizm için de geçerli. Üniversitelere verdik. Allah nasip etti konferansları. Ki dünyanın en büyük üniversitelerinden birisiymiş yani. Auckland Üniversitesi. 38 bin tane öğrencisi olan bir üniversite. Her gün orada oldu konferanslar. Ve televizyon bir kanal televizyon kanalı çekim yaptı sonradan yayınlamak için inşallah. Ya oraya mesela gelen öğrenciler oluyor işte doktor öğrencileri, Hristiyanlardan, ateistlerden, Darwinistlerden böyle. Tam ikna oluyorlar çünkü bunun kişilerle alakası yok Allah'ın izniyle.
Evet.
Hakkı batın üstüne fırlatırız diyor Allah. O da onun beynini darmadağın eder diyor. Yani net delillerle inşallah değil mi? İnşallah. Çünkü Allah Kur'an'da yarattığını bildiriyor. Sonsuz güç sahibi. Akıl bunu söylüyor, mantık bunu söylüyor, bilim bunu söylüyor. Hocamız da o bilimsel eserleri, bilimsel delilleri kullanarak inşallah üstüne gidince çöktü yani o yüne yenilmez, yıkılmaz zannedilen Darwinizm. Tepetaklak oldu yani böyle 150 yıldır diktatörlük evet. Kurmuş dünyada. Dünyanın her tarafını ele geçirmiş. Böyle hani boksta şey vardır böyle, aparkat vardır. İngilizce aparkattır ama böyle aşağıdan çok översin böyle kodum mu havalanır çuval gibi yere düşer. Böyle oldu yani Darwinizm'e bilimsel olarak.
Onda bir tane örnek videomuz İnşallah. Var onu göstereyim size. Yaratılış Haftası'nın yurt dışına göndermişti hocamız. Onunla ilgili etkilerinden bir tanesi inşallah. Ama başlamadan önce istersen sen söyleyeceksin.
Bir şey söyleyeyim, bir şey daha söylemek istiyorum. Yine Science dergisinde 18 Mayıs 2001 tarihli yaratılışçılık ve Asya ve Avrupa'nın birleştiği yerde kök salıyor başlıklı bir makale yayınlıyorlar. Ve makalenin içeriğinde de şunu belirtiyorlar genel özet olarak. Harun Yahya'nın kitaplarının pek çok yerde ders kitaplarından bile daha etkili olduğu söyleniyor.
Maşallah. Aparkat deyince yani kimse aparkat falan vermesin öyle yani o iyi bir şey değil. Yani insan insanı vurmaz, zarar da vermez inşallah. O tabii yanlış. Ama fikren tabii bu yani bilimsel olarak aparkat.
İnşallah. Darwinizm etkili oldu evet. Zaten belli inşallah. İnşallah. Videomuzu da görebiliriz inşallah.
Darwinist bir eğitime tabi olan Avrupalı öğrencilerin evrim teorisinin geçersizliğini görmeleri, materyalist felsefeyi benimsemiş kesim için beklenmedik bir gelişme oldu. Paris Lisesi'nde yaşam ve yer bilimleri öğretmeni Adlin Leco, konu hakkındaki düşüncelerini şöyle belirtiyor. Karşı çıkışları eskiye göre çok daha kesinleşti. İki sınıfımda 5 tane çok katı anti evrimci öğrencim var. Bazıları çok iyi öğrenciler. Cevaplarını internette buldukları Harun Yahya'ya ait delilleri referans alarak çok daha gözüpek bir şekilde delillendiriyorlar. Yaşam ve Yer Bilimleri bölümü duayenlerinden olan Milli Eğitim Genel Müfettişi Ani Mamesiye'ye göre bazen öyle durumlar oluyor ki lise öğrencileri imtihan kağıtlarına evrim teorisiyle ilgili sorulara kendilerine derste öğretildiği şekliyle cevap verdiklerini, ancak kendilerinin evrim teorisine inanmadıklarını yazıyorlar.
Tabii artık devir değişti. Kitaplarda öğretilen değil, gerçekleri herkes zaten dünden konuştuk, internette olsun, televizyonda olsun öğrenebiliyor inşallah. Hocamız da buna çok büyük vesile oluyor. Süremiz doldu, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah.
Merhaba izleyenlerimiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce konuştuğumuz konularla ilgili olarak ben bir ayetle başlamak istiyorum inşallah. Şeytanı Allah'a sınırım. Allah bir ayetinde şu şekilde buyuruyor. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder diye buyuruyor inşallah.
İnşallah.
Az önce konuştuğumuz konularda da evrim teorisi veya materyalist felsefeler, bu tarz
inkarcı
akımların karşısında Allah'ın dininin bize sunduğu, bize gösterdiği ve bizim savunduğumuz fikirler her zaman üstün geliyor inşallah.
Tabii çünkü hak olduğu için inşallah, zaten inşallah.
Ve kesin olarak biz kazançlı çıkıyoruz. Allah yine başka bir ayetinde şu şekilde buyuruyor. Muhakkak galip olacak olanlar sizlersiniz diye inşallah Allah'ın
taraftarlarıdır.
İnşallah. Allah'ın taraftarlarıdır diye inşallah buyuruyor. Mesela az önce senin de söylediğin gibi Oktor Hocam, cılız bir tepki veriyorlar dedin ama hemen sonrasında da birazcık daha anlatınca hemen zaten yenilgilerini kabul ediyorlar. Yani savundukları şeyin ne kadar mantıksız bir şey olduğunu, evet, aslında temeli olmadığını, tamamen safsatalara dayalı mantıklar olduğunu onlar da inşallah görmüş oluyorlar.
Elhamdülillah. Şimdi bakın bir somut örnek verelim. Şimdi İngiltere Darwinizmin kalesi.
Evet.
Yani Charles Darwin'in doğduğu yer, işte Richard Dawkins oradan. İngilizlerin tamamına yakını Darwinizme inanıyordu. Bakın hocamız faaliyetlerine başlayana kadar. Sonra hocamız Yaratılış Atlası gönderildi oraya. Kitaplar gönderildi. On binlercesi gönderildi Yaratılış Atlası'nın bütün üniversite hocalarına. Değil mi? İnşallah. 2007 yılından itibaren. Ondan sonra yüzlerce hatta binin üzerinde konferansımız oldu. İngiltere'nin üniversitelerinin tamamına gittik. Büyük üniversitelerin. Yani bir tek küçük böyle mahalli üniversitelere kaldı gitmediğimiz. Onun dışındaki tamamını, Cambridge, Oxford, King's College, Oblander, hepsi dahil bunlara inşallah. Bakın İngiltere'de The Guardian gazetesinde çıkan bir haberi gösterelim. İkiye geçebilir miyiz inşallah? Bu 2009 yılında İngiltere'de The Guardian gazetesinde çıkan bir haber. Diyor ki İngilizlerin diyor yarısı diyor evrime artık inanmıyor diyor. Kamuoyu yoklamaları gösteriyor diyor. Bu başlığı 8 saat içerisinde değiştirdiler. Yani bu ilk başlık değil bu, ikinci başlık. Çünkü yazının altını okuduğunuzda bu rakam da doğru değil, bakın tepkiler gelmiş. Bu kamuoyu yoklamasına göre diyor, bu poll'a göre diyor burada gördüğünüz gibi, İngilizlerin diyor %25'i inanıyor diyor evrime. Bu başlığı bu şekilde koydukları zaman hemen tepkiler gelmesi üzerine yumuşatın diye bu başlığı 8 saat içinde değiştirmişler. Yani İngiltere'nin %75'i 2009 yılında yapılan The Guardian gazetesi, ki tamamen Darwinist bir basın organı orada, medya grubu. Onların yaptığı bu kamuoyu yoklamasında 2000 küsur kişi üzerine yapmışlar. %25 çıkıyor. Nasıl oldu bu? Allah'ın izniyle elhamdülillah hocamızın faaliyetleriyle oldu. İngiltere'de çökertti, Amerika'da çökertti hocamız. Evet. Yeni Zelanda'da çökertti, Endonezya'da Allah'ın izniyle, Afrika'da, Türkiye'de, her yerde, Güney Amerika'da, Rusya'da.
Ben de birkaç örnek vereyim. Yaratılış Atlası Avrupa'ya ulaştıktan sonra anketlerde ne gibi değişiklikler olmuş? Fransız Science Actualité sitesi Fransa'da Yaratılış Atlası'nın dağıtımından sonra meydana gelen büyük etkinin ardından halka açık bir anket düzenliyor. Evrim konusundaki düşünceleriniz nedir şeklinde soruyorlar. Halkın %92'sinin evreye inanmadığı ortaya çıkıyor.
Maşallah.
Almanya'nın en önemli yayınlarından Die Welt gazetesinin internet sitesinde yine yaratılış konuda bir anket düzenleniyor. Ankette sorulan size göre yaşam nasıl oluştu sorusuna katılımcıların %86'sı Allah yarattı şeklinde cevap veriyor. Danimarka'da yine aynı şekilde yüksek tirajlı günlük yayınlardan biri Extra Bladet gazetesinin internet sitesinde yayınladığı anket sonuçlarına göre Danimarkalılar artık evrime inanmıyor. Böyle başlık atmışlar. İnsanların maymundan geldiğini düşünüyor musunuz sorusuna Danimarka halkının %88'i hayır cevabını vermiş. Almanya'da yine en büyük gazetelerden Süddeutsche Zeitung'un internet sitesinde evrimin gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgili düzenlenen ankete göre insanın bir yaratıcının eseri olduğuna inananların oranı %87'ye çıkmış.
Maşallah.
Yine aynı şekilde İsviçre'nin yaygın okunan gazetelerinden Blick'in internet sitesinde düzenlenen ankette yaratıcıya inananların oranı %85 olarak çıkmış.
Maşallah.
Maşallah. Bu Avrupa'daki bölüm. Onun dışında dediğin gibi Asya'da ayrı, Afrika'da ayrı, Amerika'da ayrı. Sürekli olarak gelişen Allah'a inanç sürekli gelişiyor, hızlanıyor. Değil mi? İnşallah yakın bir gelecekte de tüm dünyada İslam ahlakının çok yaygın şekilde yaşandığını göreceğiz. Kitlelerin Allah'ın dinine akın akın inşallah yöneldiğini göreceğiz inşallah. Bunlar hem Kur'an'da Allah'ın bize ayetlerle müjdelediği, hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde müjdelediği gerçekler. Bir Müslüman Peygamber Efendimiz'in söylediklerine tabii ki inanır, doğrudur, doğru kabul eder. Zaten emin, güvenilir özelliği vardır, sıfatı vardır Peygamberimizin. Dolayısıyla her söylediği doğru olduğu gibi bundan sonraki döneme dair müjdeleri de inşallah hep gerçekleşecektir.
İnşallah.
Bir de bu müjdenin hepsi değil mi? Bütün insanlar için bir kurtuluş ve aynı zamanda herkesin aradığı, özlem duyduğu bir ortam. Değil mi? Böyle özgürlüğü tam anlamıyla yaşandı. İslam ahlakının hakim olmasıyla özgürlük tam anlamıyla yaşanıyor. Adalet geliyor. Değil mi? Güven ve huzur ortamı oluşuyor. Değil mi? Eşitlik tam anlamıyla gerçekleşmiş oluyor. Yani herkesin zaten yani pek çok açık oturum programı oluyor. Değil mi? Herkes genelde yani muzdarip olduğu ve rahatsız olduğu konular bu temel esaslar olmuş oluyor. İslam ahlakının yaşanmasıyla Peygamber Efendimiz'le müjdeli o dönem gelmesiyle zaten bunların hepsi tam anlamıyla ve herkesin kalben vicdanen çok rahat olabileceği bir ortam gerçekleşmiş oluyor Allah'ın izniyle. Yani böyle şimdiki gibi değil, daha da farklı, daha da güzel, daha da rahat bir ortam oluyor şu
an. Ya insanların hep bir emniyet arayışı var dünyada, bir huzur arayışı var, bir güven arayışı, sevgi arayışı var ve bunu gerçekleştirecek olan sistem yalnızca İslam ahlakının yaşanması, insanlarda Allah korkusunun olması. Başka hiçbir şekilde bu mümkün olmaz. Yani insanlar toplum arasında bilinen hani ahlaki erdemler olarak kabul edilen, işte yalan söylemeyeceksin, hani kimsenin hakkını gasp etmeyeceksin, cinayet işlemeyeceksin gibi bunlar toplumca ayıplanan genel konular olabilir. Ama bir insanın bunlardan sakınmasını sağlayacak şey yalnızca ve yalnızca Allah korkusudur. Bir insan eğer Allah'ın kendisini gördüğünü, işittiğini, her şeyden haberdar olduğunu bilirse, her anından, her konuşmasından sorumlu olduğunu bilirse, bu davranışların hiçbirine yönelmez. Hep Allah'ın emrettiği şekilde doğru davranışlarda bulunur. Ama Allah'tan korkmayan bir insan, kimsenin kendisini görmediğini düşündüğü bir anda, bir zamanda, Kur'an ahlakına aykırı ve kötü olarak bilinen bir davranışı yapabilir, sergileyebilir. Bunda mahsur görmez. Ki Darwinizmin de verdiği terkin budur zaten insanlara. Yani Darwinizm her şeyin tesadüfen oluştuğunu, insanların çok bir hayvan türü olduğunu, evet, ölümden sonra bir hayatın olmadığını haşa terkin eder. Ve insanın yaptıklarından dolayı sorumlu olmadığını terkin eder. Bu terkini alan insan da ben zaten birine zarar veriyorsam, işte onu öldürüyorsam, onun malını gasp ediyorsam, ona zarar veriyorsam bundan dolayı bir sorumluluğum olmayacak. Zaten o da bir hayvan türü gözüyle baktığından ve çatışmanın doğanın bir gerçeği olduğunu temel aldığından bu davranışları rahatlıkla işleyebilmekte. Böyle bir insanın tabii vicdani özellikleri de giderek katılaştığından, tamamen şeytanın esir haline geldiğinden bunları rahatlıkla uygulayabilmekte.
Evet, inşallah.
Zaten Darwinizm geçtiğimiz yüzyılda insanlara çok büyük belalar verdi, çok büyük zararlara yol açtı. Bunun temelinde de hep bu düşünce vardı. Bu düşünce yapısından hareketle komünizm gelişti, faşizm gelişti, ırkçılık gelişti. Zararlı ideolojilerin hepsi ideolojik temelini Darwin'e dayandırdı. Çok mutlu oldular yani Darwin'in kendilerine bilimsel bir, sözde bilimsel bir dayanak sunmasından dolayı büyük mutluluk sundular. Çünkü başka türlü insanları bu yaptıklarına ikna edemezlerdi. Buna bir makul açıklama bulmalıydılar. Yani onca insanın katledilmesi, öldürülmesi nasıl açıklanabilir? Değil mi? Ama Darwinizme dayandırdıklarında kendilerince sözde bir dayanak bulduklarını düşündüler. Halbuki böyle bir dayanak olması düşünülebilir mi? Yani bir insan neden sevgi değil de savaşı istesin? Barışı değil de kardeşliği değil de çatışmayı, kavgayı istesin? Neden terörist olsun bir insan? Bir başkasına zarar versin? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? İnsanın doğasında olmayan bir şey. İnsan fıtratı gereği, yaratılışı gereği fedakarlıktan hoşlanan, şefkatten hoşlanan, merhametten hoşlanan bir özellikle yaratılmıştır. Bundan zevk alır, bundan hoşlanır. Bu yapıya ulaşmanın da tek yolu, başta da söylediğimiz gibi, insanların Kur'an ahlakına uymaları. Bunun için de işte Kur'an ahlakına davet edilmeleri gerekiyor. Yani İslam'ın kolaylık dini olduğunu, insanların çok iyi şekilde anlamaları gerekiyor. Anlatıldığı gibi zorluk olmadığını, dini yaşamanın insanlara ferahlık getirdiğini, modernlik getirdiğini, kalite getirdiğini, sevginin, barışın esası, temeli olduğunu insanlar anlarlarsa inşallah daha hızlı şekilde din ahlakına yönelmeleri mümkün olacak.
İnşallah. İnşallah. Zaten Karl Marx'ın komünizmin kurucusu olarak biliniyor. Yazdığı Das Kapital kitabının başlığında şu şekilde yazıyor. Charles Darwin'i ateşli bir hayranı olan Karl Marx'tan diye başlık düşüyor. Şimdi zaten komünizmin temelinin neye dayandığını görmüş oluyoruz burada. Materyalist felsefenin neye dayandığını görmüş oluyoruz burada. Senin de dediğin gibi Kartal Hocam az önce, geçtiğimiz yüzyılda bu tarz ideolojiler dünya üzerinde 300 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuş ve bundan daha fazlasının da yaralanmasına, sakatlanması veya sakat kalması, sakat olarak hayatını devam ettirmesine sebep olmuş ideolojiler bunlar. Ve bunun temelinde de tamamen haşa Allah'ı görmek istemeyen, Allah'ı yok saymaya çalışan materyalizm felsefesi var. Materyalizm de insanı bir madde olarak gören, her şeyi tamamen somut varlıklar olarak görmeye çalışan, haşa soyut, hani görünmeyen şeylerin inanılamayacağı, bilinmeyeceğini iddia eden bir mantık. Bu şekilde de insanları Allah'a inanmamaya haşa itmeye çalışıyorlar. Bu şekilde de zaten bu tarz insanlar hiçbir şekilde yararı olmayacak ideolojiler, temeller dünya üzerinde yayılmış oluyor. Evrim de bunun zaten en büyük dallarından bir tanesi. 150 senedir değil mi, dünyaya hakim olmuş. Birçok insanı, neredeyse her insana ulaşmış. Ve birçok insan da inanmış buna. İnsan, senin de az önce söylediğin gibi, eğer başka bir insanı hayvan olarak görürse, biraz gelişmiş bir hayvan olarak görürse veyahut da bir et yığını olarak görürse, o zaman da çatışma tabii ki de olabilir yani. Çünkü amaç yok, hedef yok. Değil mi? Ama diğer yandan insanın bir hedefi olduğunda, yani Allah'a ulaşacağını bildiğinde, ahiret olduğunu bildiğinde, insan hayatını da ona göre düzenliyor. Ona göre hayatını, yaptığı hareketleri, tüm hareketlerini hesabını verebileceği şekilde düzenlemeye çalışıyor.
Evet. Tabii Allah'tan korkan bir insan mümkün değil insanlara zarar vermez. Vefalı olur, sadık olur, merhametli olur, sevgi dolu, şefkat dolu, şefkat dolu olur, sabırlı olur. Yani hem güzel ahlakta sabreder, değil mi?
Evet.
Hem zorluk anında sabreder. Çok güzel ahlaklı, çok güvenilir bir insandır. Onun için mesela Hazreti Mehdi çok güvenilir. Yani herkesin, bütün dünyanın malını canını teslim edeceği bir insan gönderiyor Allah. Ayrı zamanda. Hayatta olduğu da çok açık yani. Dünyadaki değişimlerden bu çok net olarak anlaşılıyor. Yani Darwinizmin çökmesi de buna bir delil. Komünizm çökmesi de bir delil. Dünya çapında inşallah. İslam'ın hakim olması dünya çapında. Yavaş yavaş insanların dindarlaşmaya başlaması da bir delil. Ekonomik kriz de bir delil ama. Değil mi? Müslüman ülkelerdeki ayaklanmalar da çok önemli bir delil.
Evet.
Ki daha yani 150'nin üzerinde ayrı delili var inşallah. Bu değişim görünüyor. Mesela bu şimdi hocamız Darwinizmi ve komünizmin, faşizmin hepsinin bağlantılı olduğunu ve Darwinizmin bunların temeli olduğunu söylediğinde dünya şaşırdı. Hakikaten şaşırdı.
Evet.
Herkes de şaşırdı çünkü bilmiyorlardı. Zannediyorlardı ki komünizm var, ona karşı işte faşizm var. Darwinizm ne apayrı bir şey yani, biyoloji ne alakası var evet. falan gibi düşünüyorlardı. Halbuki net olarak böyle çok net delillerle açıklayınca tam kanaatleri geldi. Mesela bizim de bu üniversitede konferansta yani Yeni Zelanda tabii uzak bir yer böyle. Orada da böyle anlatınca şaşıranlar oldu ama tam kanaatleri geliyor. Hakikaten o kadar bağlı ki birbirine yani çok net olarak bağlı. Mesela şimdi bahsettik komünizden. Adamlar bu Karl Marx ve Engels ilk ortaya çıktıklarında işte materyalizmi diyalektikle açıklamaya çalışıyorlar. Materyalizm eskiden beri var olan bir felsefe yani Necati Hocam'ın anlattı. Maddi kabul ediyor. Haşa bir yaratıcının varlığını inkar ediyor. Bunlar böyle bunu ortaya attıklarında bilimsel bir temelleri yoktu. İşte Darwinizm bunu sağladı bunlara. Yani onu hemen bilimsel bir kılıfa uydurdular. O da çünkü doğanın diyalektiğini savunuyordu. Doğada çatışma evrimin ilerletici gücüdür diye Darwinizm ortaya çıkmıştı. Onun için kitabı çıkar çıkmaz Das Kapital'in üzerine herif hemen yazıyor. Darwin'i işte çok seviyorum bilmem ne Karl Marx'tan ona ithaf ediyorum kitabımı. Ondan sonra işte diyor bu diyor bizim görüşümüzün doğa tarihi evet. temelidir diyor. Çünkü aradıkları şeyi buldular onda. Onun için dört elle sarıldılar. Neydi o? Bunlar şimdi insanlık tarihinin çatışmayla ilerlediğini savunuyorlardı. İşte kölecilik var demişlerdi. İnsanlık tarihin güya formülünü bulduğunu iddia ediyordu Karl Marx. Kölecilik feodal bir topluma dönecek. Köleci bir toplum. Feodal toplumda buradan kapitalist bir topluma dönecek. En son aşamasında da bir devrim olacak ama bunu Lenin kanlı devrim olacağını söylüyordu. Nitekim kanlı devrimi yaptılar. Bu komünizm mükemmel, en ileri şekli oluşacak diye böyle bir sınıfsız bir toplum. Buna da işte proletarya, burjuvazi diyorlardı. Burjuvazi kapitalistlerin oluşturduğu toplum yapısı. Buna karşı proletarya diktatörlüğü olacak böyle. Proletarya yani işçi sınıfının sınıfsız bir toplum haline getirecek diye iddia ediyorlardı. Bu gerekçe olarak da Darwinizm ya diyorlar işte bizim söylediğimiz bilimsel çünkü bilimsel dayanağı da bu diye ortaya çıktılar. Evet. Hakikaten yani muazzam birbirine bağlı. Siz Darwinizm'i çekip aldığınızda değil mi hocamız Allah'ın izniyle proteinden oluşmasının imkansızlığı fosiller. Ya bu kadar yani bugün artık bunun üstüne lamıcım yok. Söylediğiniz zaman adam bir şey diyemiyor zaten. Dawkins 20 dakika havaya bakıyor 20 saniye ondan sonra yok uzaylılar getirdi diyor falan. Kaçacak yeri kalmadı çünkü proteinden oluşmasının imkansızlığını güm diye indi böyle balyoz İnşallah. Gibi indi Allah'ın izniyle fikren.
İnşallah.
Onun üzerine tabii komünizmle gidiyor. Onun için mesela şimdi geçen sene bir haber vardı gazetelerde. Şunu söylüyor Avrupa'da çıkan bir haber. Türk basınında da çıktı bu. Avrupa'daki bu komünist sosyalist partiler daha önce hep onların hakimiyeti vardı tüm Avrupa çapında. Toplantı yapıyorlar. Niye sol çöktü diye Avrupa'da. 400 tane toplantı yapmışlar. 4000 tane yapsalar belli yani işte. Allah'ın izniyle hani kaldırıyor ya Avrupa Konseyi'nin bilimsel kurulunun başındaki kadın Fransızca konuşuyor. Evet. Yaratılış atlası diyor. Bitirdi bizi diyor. Mahvetti falan orada ağlamaklı bir sesle böyle panik halinde. Burada diyor Harun Yahya diyor. Darwinizm diyor, komünizm diyor, anarşinin terörün kaynağı olduğunu söylüyor diyor. Ama hiç hayır diyemiyor yani böyle bir delil de getiremiyor. Ondan sonra bundan dolayı işte Allah'ın izniyle. Avrupa'da 400 tane toplantıların sebebi bu. Sol da çöktü, komünizm de çöktü. PKK'nın çökmesi için inşallah ona ulaşılması gerekiyor dedi hocamız. O herifler de dağda yaşadığı için onlara yayın yoluyla yani ya devletin televizyonları vasıtasıyla olabilir bu. Değil mi? Başka oraya gidip konferans yapılacak hal yok yani öyle bir şey olmaz yani zaten o silahlı çatışma dağlık bölge. Onlara da o şekilde ulaşıldığı takdirde hemen çöker. Adam dağdan da iner, şeyden de iner. Yani bu sıcak çorba şey için demişti hocamız. Yani sıcak çorba eksikliği veya işte gel seni evlendirelim de olacak bir şey değil. Onu din olarak kabul etmiş. Yani onu din olarak kabul ediyor. Komünist bir düzen kurulacak diyor. Bu diyor mutlaka diyor kanlı devrimle olacak diyor. Türkiye'nin de komünist olması, komünizmin başka ülkelerde ihraç edilmesi için dağa çıkmış silahlı çatışmaya girmiş. Bu adamın ikna edilmesi gerekiyor. Bir kere Darwinizmin geçersizliği ve komünizmin yanlışlığı. Yani komünizm yanlışı da açık. Çünkü Darwinizm yanlışlığı da açık. Yani Darwinizm çöktüğünde doğanın diyalektiği diye bir şey yok. Değil mi? Çatışma ilerlemenin temeli değil. Evrim yok zaten. Allah yaratmış. Diyalektik materyalizm de yok. Çünkü materyalizm de zaten çökmüş. O da Big Bang maddenin yoktan var edildiğini gösteriyor. Hele maddenin aslı tam hepsini birden ortadan kaldırıyor inşallah. Ama bu fikren ortadan kaldırılması çok önemli bunun. Onun için Avrupa'da çöktü. PKK'nın da tek orada olması sebebi dağın tepesinde olup duymamadıkları için. Halbuki duydukları anda çok net ikna olurlar. Ne PKK kalır ne MKK kalır Allah'ın evet, izniyle. İki ayda bitiririz demişti hocamız inşallah.
Hocamız PKK'nın Marksist-Leninist bir örgüt olduğunu yıllardan beri anlatıyor. Ve yeni basında olsun, çeşitli çevrelerde bunu dile getirmeye başladılar. Ve gerçek bir çözüm için farklı bir yol denenmesi gerektiğini herkes vurguluyor. O farklı yolun ne olduğu da açık. Zaten hocamız yıllardır anlatıyor. Tek yanlı komünist propagandanın engellenmesi gerekiyor. Mutlaka anti propagandanın yapılması gerekiyor. Anti komünist propagandanın yapılması gerekiyor. Bunun için de yollar belli. Hocamız söylemişti, yani devletin kanalı var. Değil mi? TRT şey, burada ilgili profesörler, uzmanlar yapabilir. Onlar yapamıyorsa biz yapabiliriz. Bizi görevlendirsinler demişti hocamız. Yani bu konuda göreve açık olduğumuzu da ifade etmişti. İnşallah böyle bir çalışma yapılırsa çok kısa sürede de çözüleceğini, terör gibi bir sorunun ortada kalmayacağını söyledi hocamız. Zaten Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla beraber yeryüzünde hani terörün tesisinin kalması mümkün olmayacak inşallah. Böyle bir konunun varlığı söz konusu olmayacak ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam hiç damla kan akıtmadan bu yöntemleri uygulayacak. İnsanlar arasında hükmederken hep barışla, adaletle, sevgiyle ama tabii ki caydırıcı olarak her şeyi fikren hallederek ama damla kan akıtmadan inşallah dünyada barışın tesis edilmesini, adaletin tesis edilmesini mümkün kılacak inşallah Allah'ın dilemesiyle.
Zaten terörist başının öyle cümlesi var ya, ben bu dönemin Lenin'iyim diyor. Lenin kendi döneminde ne yapmış? Kendi ne yazmış, neler yapmış? Askere saldırarak, işte polise saldırarak, kan dökerek ele geçirmeye çalışıyor, devrim yapmaya çalışıyor. Bunun temelinde de evrim var. Yani doğadaki çatışma var. İnsanı hayvan gibi, gelişmiş bir hayvan gibi gören bir çatışmanın eseri zaten bu kan dökülmeler, terörist vesaire, bu tip olayların hepsi bunlar. Bir de bunun temelini anlatıyoruz burada. İnsanların şuna dikkat etmesi lazım. Şimdi bazı bilim adamları işte çıkıp evrimi anlatıyorlar diye. Şimdi bazı basın yayın organlarında evrimin savunulması yapılıyor diye. İnsanlar şunu zannetmemeli lazım. İşte evrim bir bilimsel bir gerçektir. Böyle bir konu yok. Bu tamamen bir ön yargı. İnsanların ön yargıdan tamamen kurtulmaları lazım. Olaya objektif olarak bakmaları lazım. Ortada iki tane zaten yol var. Ya yaratılış vardır ya evrim vardır. Deliller ortada. Biz her gün konuşarak, her gün farklı insanlara anlatarak, bütün imkanları kullanarak delillerimizi anlatıyoruz. Ve insanlar da doğru gördükleri şeyi zaten otomatik olarak kabul ediyorlar. Fakat inanmak istemeyen insanlar ve bazı yerlerde yetkileri olan insanlar, seslerini duyurabilme imkanı olan insanlar bunu bile bile, bunu göre göre tam tersini anlatmaya çalışıyorlar. Hala evrimin savunmasını yapmaya çalışıyorlar. Hala günümüzde haberlerde çıkıyor. İşte solucan bizim atamızdı, patates atamızdı, mikrop atamızdı gibi evrime delil oluşturabileceğini iddia eden başlıklar atıyorlar. İşte ara formlar kendi deyimleriyle bulundu. İşte şu bulundu, bu bulundu. Tamamen hayal ürünü olan, sahtekarlıklarla dolu, çizimlerle dolu, kendi yaptığı maketleri gösteren ve bunları sonra itiraf eden, biz bu maketleri işte şu şekilde yapıyoruz, alçı şu şekilde kullanıyoruz. İşte bir insanın ya da bir insansın maymunun kendi deyimlerine göre işte tenini, cildini şu şekilde rekonstrüksiyon ediyoruz gibi açıklamalarla halkı, insanları nasıl kandırdıklarını da anlatıyorlar. Tabi bazı insanlar da çok fazla araştırmadıkları için bu konuları evrimi kimi zaman gerçek gibi fakat hiçbir şekilde değil kabul edebiliyorlar. İşte bizim de burada yaptığımız da bu. Yani her zaman Allah'ın nasıl yarattığını biz gösteriyoruz inşallah. Evet. Fosillerle gösteriyoruz, kitaplarla gösteriyoruz. Hepsinden öte iman hakikatleriyle gösteriyoruz. Allah'ın hepsinden öte asıl Allah'ın bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle gösteriyoruz inşallah.
İnşallah iman hakikatlerinin önemi de oradan geliyor zaten Allah'ın izniyle. Değil mi? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de iman hakikatlerinin üzerine duruyor. Ki insanlar orada Allah'ın dediğin gibi hocam yaratılışının delillerini gördüğünde bir gerçekle karşılaşıyorlar. Ve vicdanlarının da sesini dinleyerek bir yaratıcının varlığından dolayı vicdani bir harekete geçiyorlar.
İnşallah.
Allah'ın yarattığını bilen bir insan zaten burada hani başıboş, tesadüfen herhangi bir varlık olmadığını bildiğinden dolayı da bir amacı olduğunu biliyor. Ve ona göre de kulluk görevini yerine getirmeye başlıyor.
İnşallah.
Değil mi? Kulluk görevini yerine getiren bir insanda da değil mi? Deminden bahsettik zaten. Herhangi bir şekilde sevgisizlik, şefkatsizlik, merhametsizlik. Değil mi? Böyle bir şey olması mümkün değil. Son derece sevgi dolu, şefkatli, bağışlayıcı. Değil mi? Aksine kendi hakkından vazgeçen, kardeşine veren, onun isteklerini daha üstün tutan, çok üstün bir ahlaka sahip oluyor. O yüzden ilmi hareketlerin anlatılması, gösterilmesi, Allah'ın yaratışının delillerinin insanlara gösterilmesi çok önemli. İnsanlar onu gördüklerinde, onun farkına vardıklarında bir şeyin gerçeğin farkına varıyor. İnşallah. Ve hayatlarını ondan sonra göre oluşturmaya başlıyor inşallah.
İnşallah.
Mesela bir örnek verelim. İkiye alabilir miyiz?
Evet.
Bakın bir iman hakikati inşallah. Akciğerlerimizdeki yaratılışta da altın oran var.
Akciğeri oluşturan bronş ağacının bir özelliği asimetrik olmasıdır. Örneğin soluk borusu biri uzun, sol ve diğeri de kısa sağ olmak üzere iki ana bronşa ayrılır. Ve bu asimetrik bölünme bronşların ardışık dallanmalarında da sürüp gider. İşte bu bölünmelerin hepsinde kısa bronşun uzun bronşa olan oranının yaklaşık olarak 1,618 değerini verdiği saptanmıştır.
Şimdi bu Allah'ın yarattığının kesin delili inşallah.
İnşallah.
Şimdi Allah'ın akciğerleri yaratanın Allah olduğu ki akciğerlerin çok kompleks yapısı var. Burada sık sık gündeme getiriyoruz. Oksijen taşınmaya elverişli olarak yaratılmış ama bütün sistem yani sırf akciğer değil göğüs kafesi ona uygun. Mesela koruma altına alınmış değil mi? Ama genişliyor. Sabit de olabilirdi. Yani kaburgaları var insanın. Kemik yani kaburga. Bunlar sırtta omurgaya bağlı. Değil mi? Normalde kıpırdamaması gerekir. Ama mükemmel bir sistem böyle. Bakın nefes aldığımızda genişliyor ve içindeki akciğeri genişletiyor ki içine hava doldurtuyor.
Evet.
Ya bu müthiş bir sistem. Altına diyafram diye bir zar yerleştirmiş Allah. O diyaframın da kasılmasıyla o hacim büyütülüp karın kasları da buna yardımcı oluyor. Derin nefes alındığında mesela koşarken karın kasları da devreye giriyor. Hacmini genişlettiriyor. İçinde kesecikler var. Milyonlarcası var bunlardan. Yüzeyi o kadar arttırıyor ki ancak öyle biz hayatta kalabiliyoruz. Yani o kadar yüzey olmasa ki futbol sahası kadar büyük bir yüzey oluyor açtığınız zaman böyle. Olmayabilir yani o yüzey. İnce yapısı o hücreler sadece orada var oksijene geçirgen olarak. Deri geçirmiyor mesela oksijeni. Dilimiz geçirmiyor, damak geçirmiyor, işte göz geçirmiyor. Hiçbir hücre geçirmiyor başka ama akciğerdeki hücreler tam olması gereken yerde bakın oksijene geçirgen. Havadaki oksijeni geçirecek şekilde yaratılmış. Alıyor oradan kana geçebiliyor. Burada mesela tam o yine orada olması gerektiği yerde şimdi o kesecikler var milyonlarca ama onun bir yüzey gerilimi var. Biz onu açamazdık böyle yani o ne kadar zorlasak o kasların gücü yetmezdi ya da birkaç kere yeterdi. Yorulup biterdik ondan sonra. Öyle değil. Orada bir molekül yaratılmış. Sürfaktan diye bir molekül var. Bakın o tam gerekli olan yerde. O onun yüzey gerilimini azaltıyor. Bu muazzam bir kimya bilgisi. Ya, kimyagerler ancak buna bakarak böyle bir maddenin yüzey gerilimini azalttığını ortaya koyabiliyorlar. Sonra 20. yüzyılda ta böyle yani binlerce yıllık geçmişi var bilimin. İşte bu yani Allah'ın yaratmasının sanatı bakın her yerde altın oran olması. Değil mi? Altın oran sadece orada değil ki DNA molekülünde altın oran var. Dişlerde var, gözde var, yüzde de var, ellerde var ama. Bakıyorsunuz çiçeklerde de var. Kozalaklarda var. Salyangozda var, kulak salyangozunda da var. Demek ki dışarıdaki salyangozu yaratan da Allah. Değil mi? Kulaktaki salyangozu da altın oranla yaratan yine Allah. Aynı yaratıcının varlığını gösteriyor. Bu bir insanın tabii korkusunu da arttırıyor inşallah. Değil mi? Çünkü Allah'ın sonsuz gücü var. Demek ki sonsuz ahiret var, kesin olarak var. Ve sonsuz cehennem var. Allah'tan ancak korkan birisi cehennemden, Allah'tan yani bu iman hakikatlerinin özür dilerim, alim olan birisi, bilen birisi Allah'tan hakkıyla korkar. Çünkü Allah'ın sonsuz gücünü gösteren delillere bakıyoruz biz. Hakikaten yani hakikaten değil mi? Allah affetsin. Kesin olarak sonsuz güç sahibi Allah.
Evet.
Her şeye hakim, her yere hakim. Bir kader üzere yaratmış. Değil mi? Akıl, mantık, bilim bunu söylüyor inşallah. Her şeye hakim olan bir yaratıcı var. Demek ki ahiret kesin ve cehennem de var. İşte Allah'ın korkusunu veren bu oluyor. Onun için bilimi emrediyor Allah Kur'an'da ve bunun hep yani insanların gündeme getirmesi gerekiyor. Yani hocamızın eserlerini okusunlar. Hazır her şey. Allah'ın güzel şeklini yaratmış. Kimsenin yeniden bir şey keşfetmeye gerek yok.
Evet.
Kitaplar hazır en güzel şekliyle. İşte dokümenter filmler var. Bunu yapmak da bir görev. Yani Allah hesabını soracak herkese çünkü. Değil mi? Öyle ev mücahidi diye bir tanımlama yok Kur'an'da. Allah yolunda diyor mallarınızla ve canlarınızla diyor.
İnşallah.
Yani her şeyinizde Allah değil mi inşallah?
İnşallah.
Bizim dünyanın tek yaratılış amacı bu Allah yolunda Allah rızasını kazanmak için mücadele etmek. Fikren o da inşallah.
İnşallah.
İşte bilimsel delillerle oluyor. Bir delil veriyorsunuz adamın insanın imanına vesile olur. Yani onu değil mi, anlattığınız zaman bir tane iman hakikati.
Evet. Hocamız söylemişti onu. Yani tek bir iman hakikati dahi normal şartlar altında insanın iman etmesi için yeterli. Gerçekten de vicdan sahibi bir insan gördüğünde hemen anlar. Ama Allah daha iyi anlaşılabilmesi için gücünün, kuvvetinin, kudretinin insanlarca hakkıyla taklit edebilmesi için yeryüzünde sayısız mucizeler, sayısız iman hakikatleri yaratmış. Her birinde Allah'ın sonsuz gücünü, kuvvetini, kudretini görmek mümkün inşallah.
Evet. Mesela bir ağaç kakan türü var. Ekranda şu an gösterebiliriz ağaç kakanı. Bu meşe palamutunda depoluyor ağaç kakan. Ve bir ağaç kütüğü üzerine 50 bin tane meşe palamutu depolayabiliyor. Yani yaz bitmeye yakın, kış için, kendisi için depo yapıyor. Ve her bir meşe palamutu için özel olarak delikler açıyor. Mesela burada küçük üzerine gözüküyor. Zaten tipi de acayip sevimli mesela, böyle özel Allah süslü olarak yaratmış. Kafasının üstü, gözlerini maşallah. Bulduğu meşe palamutlarını tam olması gereken ölçüde, gagasıyla uzun uzun açıyor. Tam delik, tam onun büyüklüğünde. Ne daha büyük ne daha küçük. Büyük olsa diğer kuşlar gelip onu oradan alacaklar. O da onun için depo olmasının bir anlamı kalmayacak. Küçük olduğunda da bu sefer, mesela resimde gözüküyor. Küçük olduğunda da bu sefer içine sokarken zarar görecek. Bunun için çok özenli bir çalışma yapıyor. Uzun uzun bu gerektiğin hepsini yapıyor. Bu çok büyük bir akıl gerektiren bir şey. Maşallah. Bu kadar fazla meşe pamuğunu bir ağaç kütüğü üzerine yerleştirebiliyor bir yaz dönemi boyunca maşallah. Bunu düşünmesi gerekiyor, ona ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekiyor. Belki Allah'ın ona ilham etmesiyle o görevi yerine getiriyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Solunum deyince solunumla da ilgili bir film var, onu gösterelim inşallah.
Air through the nose, pharynx.
Burundan işte hava giriyor. Bu nasıl giriyor? Çünkü biz göğüs kafesimizi genişlettiğimiz için. Kaburgaların özel bir yapısı var böyle. Üzerlerinin hepsinin kas bağlanıyor. Biz onları kastığımız zaman o yukarı doğru hareketleriyle göğüs boşluğundaki hacim büyüyor. Ve akciğerlerde bir zar vardır. Plevra denen bir zar vardır göğüs kafesine yapışık olan. Onun üzerinde de akciğerler vardır ve aralarında bir sıvı vardır. Ve o sıvıdan dolayı göğüs kafesi genişlediği zaman o zarla aradaki sıvı akciğerleri de çeker. Akciğer geri düşmez. Akciğer geri düştüğü takdirde zaten içeriye hava giriyor bazen. Bu pnömotoraks denen bir rahatsızlık var. Çok tehlikeli, öldürücü oluyor. Çünkü akciğerin içeriye düşmesi demek solunum yapamamak demek. İkisi birden düştüğü takdirde kesin ölüm oluyor. Biri bile düşse büyük ölçüde solunuma tabii zarar veriyor. Ve bazen de basınçlı pnömotoraks diye bir şey oluyor. Giren hava dışarı çıkamıyor. O zaman içeride bir basınç oluşturuyor ve boğulma tehlikesi yaşıyor zaten. Hemen müdahale gerekiyor. Onu delik açıp havayı boşaltmak gerekiyor. Şimdi devam edelim. Burada milyonlarcası var bu keseciklerin. Ve bakın hava alındığı zaman genişliyor bunlar. Fakat hava alma sistemi de çok özel. Yani burundan hava aldığımız zaman nemlendiriyor, makul bir ısıya getiriyor. Değil mi? Ağzından hava alanlar bilir. Bazen hani burunda deviasyon oluyor, tıkanıklık böyle. İşte onları tedavi ettirmek gerekir tabii. Ağızda kuruluk yapar ve enfeksiyon sebebi olur. Yani boğaz enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonuna sebep olabiliyor. Halbuki burundan alındığı zaman çok güzel böyle makul, nemli.
Klima güzel, gibi. Evet. Çok gelişmiş bir klima. Filtre ediyor. Maşallah. Isıyı istenen, tam olması gereken ayara getiriyor ve havayı da temizliyor aynı zamanda.
Temizliyor aynı zamanda.
Yani maşallah. Bakterilerden arındırıyor.
Evet. Bakın minik tüycükler var burada ve mukoz membran denen yapı var. Bu da tam olması gerektiği yerde. Niye kulağın içinde değil de, ne bileyim, parmak aralarında değil de burnunda olursun değil mi? Tam olması gereken yerde. Evet. Yutak var, nefes borusu var. Bunun üzerinde bir kapak var. O kapak bir şey yuttuğumuz zaman kapanıyor ki soluk borusuna hava yiyecek kaçmasın diye. Bakın kapandı. Yiyecek o zaman mecburen yutağa giriyor.
Maşallah.
Şimdi bir bu olmasa insan yaşayamaz. Evet. Onun genetik bilgisi var en baştan itibaren olmak zorunda. Değil mi? Allah Hazreti Adem'den itibaren bu şekilde yaratmış. Özel bir görev var o. Kapağın amacı var.
Çok büyük bir mühendislik var maşallah.
Evet. Burada da mesela şey var. Ses telleri var. Tam nefes borusunun ucunda. Neden? Çünkü hava titreşimleriyle bir ses duyabiliyoruz. ses telleri de yani başka bambaşka bir yerde olurdu. İnsanın bağırsağının içinde bile olabilirdi değil mi? Evet. Gene doğrudur, ses telli yapısındadır ama apayrı bir yerdedir. Burnunda olabilirdi, ne bileyim yani her yerinde. Öyle değil. Tam nefes borusunun ağzında iki tane mükemmel ses teli var ki titreştiği zaman ses çıkartabiliyoruz biz. Ve bu kontrollü oluyor, kontrolsüz de değil. Hem biz bunu nefesimizle kontrol ediyoruz, hem de dille, değil mi, damakla harf şekil ve kelime şeklini alıyor. Bu çok büyük mucize. Evet. Hiç farkında bile değiliz, yapıyoruz bunu. Bakın burada bronşlarımız var. Şimdi bu nefes borusu normalde çökebilir üstüne. Bunun üzerinde böyle kıkırdak halkalar var. Onun çökmesini engelliyorlar. Bu da çok müthiş bir şey. Yani çöken bir şey düşünün, yumuşak. Evet. Her nefes aldığında çökecek. Nefes alamazsın zaten. Evet. Uyuduğunda zaten kapanıyor. Bitti yani. Hayat gene olmaz. Ama üzerinde kıkırdak halkalar var böyle. Koruma altına alınmış kapanmasın diye. Burada kılcal damarlarla alveoller arasında oksijen alışverişi oluyor. Bakın burada görüyoruz. Ucu kesecikler var. Alveol denen kesecikler bunlar. Ve etrafında mükemmel bir dolaşım sistemi var. Ki oksijen her an buradan nefes aldığımızda geçiyor. Ya burada tasarımın mükemmelliği maşallah. Yapının mükemmelliği. Bakın hiçbir eksik yok. Hata yok maşallah. Çatlaklık yok. Bakın oksijenin şimdi nasıl geçtiğini gösterecek. Alveol boşluklarını görüyoruz buraya. Burada karbondioksit girişini gösteriyor. Oksijen girişini gösterdi biraz önce. Onlar da dışarı atılıyor buradan. Buna da soluk alıp verme deniyor. Şimdi mükemmel bir sistem bu. Ama bu yeterli mi? Değil. Soluk yani tamam, akciğer sistemi mükemmel. Göğüs kafesi var. İşte nefes alıp veriyoruz. Neye göre alıyoruz? Ölçüm gerekiyor değil mi? Her an ne kadar oksijen var vücuttaki 100 trilyon hücreye. Bu da solunum merkezi tarafından kontrol ediliyor. Solunum merkezinin 3 tip hücresi var. Solunumun frekansını düzenliyorlar, genişliğini düzenliyorlar, hızını düzenliyorlar. Neye göre düzenliyorlar? Kandaki oksijen miktarına göre. Kandaki oksijen miktarı nasıl ölçülüyor? Alıcılar var. Damarların içerisine özel alıcılar yerleştirilmiş. Özel reseptörler. Anan kandaki oksijen miktarını kontrol ediyor. Mesela hastanede özellikle yoğun bakımda yatan hastalara kandaki oksijen miktarını ölçmek için çok yüksek bir teknoloji bu. Lazerli böyle okuyucu aletler yerleştirilir. Parmağına takılır, mandal gibi. Hı hı. Buradan da kandaki oksijen saturasyonunu verir. Yani ne kadar doymuş olduğunu. Bunun çok daha iyisi bizim vücudumuza var zaten, mükemmeli. O yüzde olarak veriyor oksijen saturasyonunu. İçeride bizim kesin bir hassasiyetle ölçüp anan düzenleyen sistemler var. Yani hem alıcı ölçüyor bunu. Bunu yukarıda değerlendiren bir merkez var. Oraya bilgi gidiyor. Deniyor ki oksijenin doymuşluğu, kandaki ak yuvarların ve hemoglobinin şu kadar diyor. Kandaki serbest oksijen miktarı da şu kadar diyor. O solunum merkezine gidiyor. Solunum merkezinde hızını ayarlıyor. Ama nereden biliyor ne kadar hızla veya ne kadar derinlikte soluk alındığında ne kadar oksijen gelecek? Ve hücrenin ne kadar oksijene ihtiyacı var? Değil mi? İşte bu hesap biz doğmadan önce genlerimizde yerleştirilmiş zaten inşallah bu bilgi. DNA'da bu bilgi mükemmel olarak var. Yani tabii oradaki hücrelere DNA'nın dışında tabii ilham ediliyor yani çok açık bir şekilde. Çünkü bir akıl gösteriyor. O DNA'daki bilgiyle anan göstermiyor aklı. O protein yapısı var orada DNA'da. Onun yapısal bir şekli belirlenmiş. Ama Allah'ın ilhamiyle hareket ettiği çok açık. Değil mi? Bir bilgi var burada çünkü, bir akıl var. Üstün bir akıl tecelli ediyor. İnşallah. İşte Allah'ın aklı yani bu inşallah. Ve bu bizim hesabımıza bırakılmamış. Zaten yapamazdık böyle bir şey. Öyle bir gücü yok insanın. Ki hastanede bile yoğun bakımdaki hastaları o alete bağlanıyor mesela. Değil mi? Aletler var böyle. Kendi solunum yapamayan hasta. Uzmanları sürekli ayar yapmak zorundalar o alet üzerinde. Devamlı takip ediliyor. Takip gerekiyor. 24 saat bakın başında hemşireler var, doktorlar var. Neyi takip ediyorlar? Kandaki oksijenin doymuşluğu ne kadar? Alette nasıl bir değişiklik yapılması lazım? Ama o uzun sürede olmuyor çünkü ne kadar yapsan doğru olmuyor. Hastayı uzun süre öyle yaşatmak mümkün değil. Hakikaten değil yani, böyle çok komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Oksijen ya fazla veriyorsun ya az veriyorsun. Azı da zarar, çoğu da zarar. Ama vücut öyle olmuyor. 60 sene, 70, 100 yaşına yaşayan adamlar var değil mi? 140 evet. yaşına kadar. Hazreti Nuh 950 sene yaşatmış Allah inşallah. İnşallah. Ömür vermiş. En ufak bir eksiklik yok. Mükemmel çalışıyor sistem. İşte bu Allah'ın sonsuz gücüyle oluyor inşallah.
İnşallah. Bir de bu mükemmellik değil mi? Baktığımız her yerde kendini gösteriyor. Mesela burada DNA'nın kendi bir aklı ya da hücrenin kendi bir aklı yok. Canlılara bakıyoruz. Bütün canlılarda, hayvanlarda mesela bütün akılcı davranışlar var. Onların da hepsi yine Allah'ın kendine ilham etmesiyle zaten gerçekleşiyor. Mesela karıncalar adımlarını sayarak yön buluyorlar. Mesela bir yani yuvalarından çok daha uzakta yuvalar için yemek bulmaları gerekiyor. Çünkü özellikle çölde yaşayan karıncalar çok uzak yerlere gidiyorlar. Ve giderken adımlarını özellikle sayıyorlar ki geri döndüklerinde yuvalarını rahatlıkla bulabilsinler diye. Şimdi bir yem bulmak için çıktığında uzak bir yere gitmesi gerektiğini o yüzden bilmesi gerekiyor. Değil mi karınca?
O yemin nerede olduğunu bilmesi lazım.
Değil mi? Yani burası çöl ortamı. Ben şimdi burada hemen yakınlarda bir yerde yiyecek bir şey bulamam. Uzakta bulurum belki. Yolunu da kaybetmeyeyim. Önce adımlarımı sayayım ki ona göre gideyim demesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir deney yapıyor bilim adamları karıncalar üzerinde. Yem noktasına tam düz hizada gidecek şekilde karıncalara yol çiziyorlar. O yemi aldıktan sonra karıncaların ayaklarını, onların fizyolojisini bozmayacak şekilde, uygun bir şekilde adımları biraz daha açacak şekilde bir ayar yapıyorlar. Bir kısım karıncalara da tam tersini yapıyorlar. Daha adımlarının büyüklüğünü daha kısaltacak şekilde bir ayarlama yapıyorlar. Şimdi geri bırakıyorlar bu karıncaları yemi bulduktan sonra. Adımları açılan karıncalar yuvalarını geçiyorlar. Yani o kadar adım attıktan sonra yuvalarını yavaşça geçiyorlar yani. Teğet geçip devam ediyorlar. Küçük olanlarsa, daha adımları kısaltılanlarsa daha yuvalarına varmadan duruyorlar. Ve etrafta yuvalarını arıyorlar. Şimdi çok büyük bir mucize değil mi maşallah? Yani,
maşallah. Yani ama sayıyorlar. Sonra ayar yapıyorlar.
Evet onlar. Yapıyorlar. Sonra ona tekrardan bir uyum şey yapıyorlar kendileri. Ve tekrardan buluyorlar yuvalarını.
Ama nasıl oluyor ya? Nasıl yani? Neye göre ayar yapıyor? Neye göre sayıyor? Bir tek kısaltı nereden biliyor yani değil mi? Bak yani burada çok üstün bir akıllı hareket ettikleri, o aklında karıncaya açık ait olmadığı çok evet, açık. Evet. İnşallah.
Maşallah. Ya bütün canlılarda, bütün böyle baktığımız her detayda zaten biz bu aklı görüyoruz. O akıllı zaten yani sonsuz güç sahibi, üstün yaratıcı olan alemlerin Rabbi olan Allah'ın aklı yani inşallah.
Maşallah.
Yani.
Maşallah. Ya burada şimdi karşı konulamaz deliller işte inşallah.
İnşallah.
Çünkü hakkı savunuyoruz biz yani kesin doğru olan bir şey inşallah. Allah'ın varlığı çok açık yani böyle kompleks bir yani bir karmaşık bir durum yok yani inşallah. İnşallah. Herkesin anlayacağı kadar açık Allah'ın yarattığı, çocukların anlayacağı kadar çok açık bir şekilde. Deliller de çok net yani böyle inşallah değil mi? Allah'ın evet. bir tanesini bilse insan kesin iman eder yani. Çok kesin Allah'ın yarattığı. Karınca sayı saymayı nereden bilsin? Veya karınca bacağının uzadığı kısalığını nereden bilsin değil mi? Ayar yapıyor ona göre. İkinci turda ayağının uzunluğunu hesaba katarak evet. ona göre adım evet. sayısını küçültüyor. Yani bu çok acayip bir ince bir ayar. Maşallah. Karıncanın beyni var mı diye bakıyorsun. Yani az sayıda sinir hücresi var. Beyin diye bir şey yok zaten yani böyle. İşte o elektrik sinyalleri anca idare edebiliyor. Adım nasıl atacağını falan onu böyle otomatiğe bağlamış o da inşallah. Allah'ın dilemesiyle. Ama burada bir karmaşık hesap var. İşte o hesabın yapanın hesabı yapan aklın sahibi inşallah. Mantıklı insan Allah akılla bilinir. Hocamızın kitaplarından biri inşallah. Evet. Akılla biliyoruz biz Allah'ın i̇nşallah. Varlığını inşallah. İnşallah. Ve her şeyleri çok açık.
İnşallah.
İnşallah, inşallah.
Bu da tabii Darwinizm'in bütün yani iddialarını yerle bir ediyor inşallah. Çünkü canlılardaki kompleksik, mükemmellik ve bilgi Allah'ın varlığının kesin delili.
İnşallah.
Tabii bir de ayrıca biz proteinin oluşmasının imkansızlığı yani onun mantığının saçmalığını da anlatıyoruz inşallah. Bir de fosillerin varlığı Allah'ın evrime yaratmadığını ispatlıyor inşallah. Allah'ın ol demesiyle Allah'ın evrime ihtiyacı yok. O zaten hani bazen Müslümanların o tuzağa düşmemesi gerekiyor. Niye evrim olmasın ki? Evrim bilimsel bir şey. Allah evrime yaratmış olabilir. Hatta var diye iddia ediyorlar Kur'an'da. Halbuki öyle değil. Allah tabii ki evrime yaratmış olabilir. Ama Allah'ın yani yaratmak için haşa bu naturalizm diye bir şey var. İşte doğanın kanunları sabittir ve değişmez diye iddia ediyor naturalizm felsefesi. Onun tuzağına düşüyorlar. Allah'ın kanunları yaratan Allah'tır. Yani Allah'ın doğal seleksiyon veya mutasyon gibi mekanizmalarla yaratmaya ihtiyacı yok haşa. Allah ol der diyor Allah inşallah. ol deriz diyor. Olu verir diyor, o kadar yani inşallah.
İnşallah.
Ve fosiller de bunu gösteriyor. Birdenbire eksiksiz mükemmel çıktığını ve Kur'an'da da hep aniden yaratılış delilleri var inşallah. Hazreti Musa'nın asasının bir anda canlı yılan olması. Aniden oluyor yani, bir anda oluyor ki Musa'ya asaya da ihtiyaç yok Allah'ın, güzellik olarak. İnşallah. Doğrudan da yılanı yaratabiliyor Allah inşallah, yaratır inşallah. Hazreti İsa'nın kuş biçimindeki çamura kuş biçimi verip Allah'ın dilemesiyle üfürmesi ve bir anda canlı kuş olması. Bakın hep cansız madde bir anda canlı madde. Cansız madde bir anda canlı madde. Hazreti Musa yılanı tuttu ya, Allah tuttuğu zaman da bir anda tekrar asa haline geliyor. Melekler ve cinlerin yaratılışı var. Tabii ki evrim yok. Huriler, vildanlar ve gılmanlar var cennette inşallah. Evrimle mi? Tabii ki evrimle yaratılmamış. Tahtları var cennetin. Evet. Değil mi? Atlas'tan, ağır atlas'tan, ipekten giysiler var inşallah. Bunlar evrimle mi yaratılmış? Tabii ki evrimle yaratılmamış inşallah.
İnşallah.
Kur'an'da evrimle ilgili en ufak bir ima, yani bir ifade yok. Yani bir türün diğerine tesadüfi değişikliklerle değiştiğine dair, böyle yavaş yavaş milyonlarca yıl içerisinde. Tam tersi hep aniden. Hazreti Adem'e de Allah çamura, porselene bir biçim veriyor insan şeklinde. Ve ruhundan üfürdüğü anda Hazreti Adem oluyor. Öyle bir i̇nşallah. Yavaş yavaş milyonlarca yılda öyle bir şey yok. Yani inşallah.
İnşallah.
Allah'ın sonsuz gücünü kavrayamıyorlar. İnşallah. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor Allah.
İnşallah. Ve Allah ilk yaratmayı gerçekleştirdiği gibi her an da yaratıyor. Hem insanı hem dünyayı, evreni. Çünkü o düzen devam etmezse her an bozulabilir. Allah'ın kudreti altında tutmasıyla bu düzen devam edebiliyor. Zaten Allah Kur'an'da bunu bildiriyor. Değil mi? Geceyi, gündüzü, ayı, güneşi bir yörünge içinde tuttuğunu, bu yörüngenin Allah'ın kudreti altında bulunduğunu Allah bildiriyor. Mesela yeryüzünde gözünü çevirip gezdir, herhangi bir çatlaklık bulabilir misin şeklinde Allah buyuruyor. O göz yorulmuş bir şekilde sana geri dönecektir.
İnşallah.
Diye Allah buyuruyor ayetinde. Yani yeryüzünde kusursuz bir düzen var ve bu her an devam ediyor. Her an devam etmesi, her an Allah'ın yaratmasıyla mümkün oluyor inşallah. Allah bir ayette yine şöyle buyuruyor. Kovmuş şeytanı şerrine Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Ki nitekim zaten kıyamet dediğimiz şey de Allah'ın dilemesiyle artık dünyadaki bu düzenin değişmesi, bunun alametleri işte olan güneşin batıdan doğuşu, ters yönde gelmesiyle beraber olaylar kıyamete doğru gidecek ve buna çok az bir zaman kaldı. İnşallah öyle kimilerinin söylediği gibi işte 500 sene, 1000 sene gibi değil. Çok az bir zaman kaldı. Bunun alametleri de belirmiş durumda. İnşallah bunu göreceğiz.
İnşallah.
Galiba programın sonuna geldik.
Yani güneşin batıdan doğuşu kıyametin başlangıcı. Yani son alamet olarak inşallah.
İnşallah. Programımızın sonuna geldik. 00.30'dan itibaren Adnan Oktay ile Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz. İnşallah. Bizim yarın 22'den itibaren de A9 TV, Kocaeli TV, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz.